Bölüm 2. Ölümle yüzleşme ve ölme. Ölümle huzurlu bir şekilde yüzleşme meselesi çok zor bir meseledir. Sağduyuya göre bu sorunla ve acıyla uğraşmanın iki yolu vardır. Birincisi sadece bu sorundan kaçmaya, bu sorunun hala orada olması ve en aza indirgenmemiş olması gerçeğine rağmen bunu zihnimizden atmaya çalışmaktır. Bu meseleyle uğraşmanın başka bir yolu ise doğrudan bu soruna bakmak, onu analiz etmek, ona aşina olmak ve bunun yaşantımızın bir parçası olduğunu kabul etmektir. Hastalıklar olur. Bu istisnai bir şey değildir. Bu doğanın ve yaşamın bir parçasıdır. Elbette hastalık ve acıdan kurtulmaya hakkımız vardır. Fakat bu çabaya rağmen hastalık ortaya çıktığı zaman bunu kabul etmek daha iyidir. Bunu mümkün olduğunca çabuk tedavi etmek için her türlü çabayı göstermeniz gerekse de fazladan bir zihinsel yük haline gelmemelidir. Büyük Hintli bilge Shanti Deva'nın söylediği gibi, eğer ıstırabı alt etmenin bir yolu varsa o zaman kaygılanmaya gerek yoktur. Eğer ıstırabı alt etmenin yolu yoksa o zaman kaygılanmanın faydası yoktur. Bu tür ustal bir tavır çok yararlıdır. Ölüm yaşantımızın bir parçasıdır. Hoşlansak da hoşlanmasak da bu olmak zorundadır. Bunun hakkında düşünmekten kaçınmak yerine bunun anlamını anlamak daha iyidir. Hepimiz aynı bedene, aynı ete sahibiz. Bu nedenle hepimiz öleceğiz. Elbette doğal ölümle kazara ölüm arasında büyük bir fark vardır. Fakat esas olarak ölüm er ya da geç gelecektir. Eğer başlangıçtan itibaren tavrınız, evet ölüm yaşantımızın bir parçasıdır şeklinde ise o zaman onunla yüzleşmek daha kolay olabilir. Bir sorunla uğraşmak için iki farklı yaklaşım vardır. Bunlardan biri bunu düşünmeden sadece ondan kaçınmaktır. Çok daha etkili olan diğeri ise onunla doğrudan yüzleşmek ve böylece onun bilincinde olmaktır. Genelde iki tür sorun ya da acı vardır. Bir türle belli bir tavır benimsenerek kişinin acı ya da kaygının gücünü ya da seviyesini azaltabilmesi mümkündür. Ne var ki belli bir tür tavır ya da düşünce tarzı benimsenerek mutlaka acının azaltılamayacağı fakat yine de sizi bununla yüzleşmeye hazırlayacak olan başka tür sorunlar da olabilir. Yaşantımızda talihsiz şeyler olduğu zaman bunun iki olası sonucu vardır. Bir olasılık zihinsel rahatsızlık, kaygı, korku, şüphe, hüsran ve depresyon ve en kötü halde de intihardır. Bu bir yoldur. İkinci olasılık bu trajik deneyim nedeniyle daha gerçekçi olmanız, gerçekliğe daha yaklaşmanızdır. İncelemenin gücüyle bu trajik deneyim sizi daha güçlü yapabilir ve kendinize güveninizi arttırabilir. Bu talihsiz olay içsel gücün kaynağı haline gelebilir. Yaşantımızın ve geleceğimizin başarısı motivasyonumuza ve azmimize veya kendimize güvenmemize bağlıdır. Zor deneyimler aracılığıyla yaşam bazen daha anlamlı olur. Eğer yaşamlarının başlangıcından itibaren her şeye sahip olan insanlara bakarsanız, en ufak bir şey olduğunda hemen umutlarını yitirdiklerini ya da kızdıklarını görürsünüz. Başkaları bu zorlukların bir sonucu olarak daha güçlü zihinsel tavırlar geliştirmişlerdir. Daha çok zorluk yaşayan kişinin sorunlar karşısında asla acı yaşamamış birinden daha sağlam durabildiğini düşünüyorum. Bu açıdan biraz acı iyi bir yaşam dersi olabilir. Şahsen ben ülkemi yitirdim ve daha da kötüsü ülkemde pek çok yıkım, acı ve mutsuzluk oldu. Sadece yaşantımın büyük bir kısmını değil, aynı zamanda en iyi kısmını da Tibet'in dışında yaşadım. Eğer sadece bu açıdan düşünürseniz, olumlu olan pek bir şey yoktur. Fakat başka bir açıdan bu talihsiz şeyler nedeniyle farklı geleneklerden, farklı insanlarla karşılaşma ve yine farklı alanlarda bilim adamlarıyla karşılaşma olanağı gibi başka bir tür özgürlüğe sahip olduğumu görebilirsiniz. Yaşantım bu deneyimlerle zenginleşti ve pek çok değerli şey öğrendim. Bu nedenle trajik deneyimlerimin aynı zamanda değerli yönleri de oldu. Sorunlara farklı açılardan bakmak gerçekte zihinsel yükü azaltır. Budist görüş açısından her olayın pek çok yönü vardır ve doğal olarak bir olaya pek çok farklı açıdan bakılabilir. Bir olayın her görüş açısından olumsuz olması çok nadirdir veya neredeyse olanaksızdır. Bu nedenle bir şey olduğu zaman buna farklı açılardan bakmak faydalıdır. O zaman bunun olumlu veya faydalı yönlerini görebilirsiniz. Dahası eğer bir şey olursa bunu hemen başka bir olayla ya da başka insanların ya da ulusların yaşadığı olaylarla karşılaştırmak çok yararlıdır. Zihin huzurunuzu korumanızda da yardımcı olur. Şimdi budacı bir keşiş olarak ölümün nasıl ele alınacağını açıklayacağım. Buda müritlerine birincisi acı gerçeği olan dört yüce gerçeğin prensiplerini öğretti. Acı gerçeği ilki süreksizlik olan varoluşun üç özelliği çerçevesinde öğretildi. Süreksizliğin doğasından bahsederken iki seviye olduğunu aklımızda tutmalıyız. Birincisi oldukça açık olan kaba seviyedir ve bir yaşamın ya da bir olayın sürekliliğinin kesilmesidir. Fakat dört yüce gerçekle bağlantılı olarak öğretilen süreksizliğin doğası, varoluşun geçici doğası olan süreksizliğin daha incelikli yönünü ima eder. Süreksizliğin daha kaba seviyeleri üstüne düşünerek, kişi sürekliliğe veya kendi kimliğinin ya da özünün ebedi varoluşuna bağlanmaya karşı koyabilir ve engel olabilir. Çünkü bizi sadece hayatımızın meselelerine ya da şimdiliğe tutunmaya zorlayan bu sürekliliğe bağlanmaktır. İçimizdeki bu devamlılığı ve bağlılığı azaltarak gelecekteki yaşamlarımız için çalışmanın değerini daha iyi takdir edecek bir durumda oluruz. Ölüm ve süreksizlik farkındalığının Budizm uygulamasında bu kadar elzem olmasının nedenlerinden biri de ölüm anındaki zihin durumumuzun yeniden doğuş biçiminizi belirlemekte çok büyük bir etkisi olduğunun düşünülmesidir. Bunun olumlu ya da olumsuz bir zihin durumu olmasının büyük bir etkisi olacaktır. Bu nedenle budacılık uygulaması ölüm ve süreksizliğin farkındalığının önemini iyice vurgular. Yüksek derecede bir ölüm farkındalığı kazanmanın olumlu yan etkilerinden biri de bunun bireyi ölümle yüzleştiği zaman kendi zihin mevcudiyetini korumak için daha iyi bir durumda olacak ölçüde hazırlamasıdır. Özellikle tantracı Budizm'de ölüm anında kişinin yaşadığı zihin durumunun son derece incelikli olduğu ve bu bilinç seviyesinin inceliği nedeniyle bunun kişinin zihinsel sürekliliği üstünde büyük bir etkisi ve gücü olduğu düşünülür. Tantracı uygulamalarda ölüm süreci üstüne düşünmenin çok vurgulandığını görürüz. Böylelikle birey ölüm anında kendi zihin mevcudiyetini muhafaza etmekle kalmaz, aynı zamanda bu incelikli bilinç durumunu yolu kavramak için etkin bir şekilde kullanacak durumda da olur. Tantracı görüş açısından tüm varoluş süreci ölüm, ara durum ve yeniden doğuş olarak bilinen üç aşama bağlamında açıklanır. Bu üç varoluş durumu bilincin ve bilince eşlik eden ya da onu ileriye sevk eden enerjilerin tezahürleri ya da durumları olarak görülür. Böylece ara durum ya da yeniden doğuş bu incelikli bilincin ve enerjinin çeşitli seviyelerinden başka bir şey değildir. Bu değişken durumların bir örneği de günlük varoluşumuzda 24 saat içinde geçirdiğimiz derin uyku, uyanıklık dönemi ve rüya halinden oluşan döngüde de bulunabilir. Günlük varoluşumuz esasında bu üç aşamayla tanımlanır. Ölüm aşina olduğunuz bir şey olduğu, onun süreçleri hakkında bilgi sahibi olduğunuz ve ölümün iç ve dış göstergelerini tanıyabildiğiniz zaman ona hazırsınızdır. Kendi deneyimlerime göre ölüm anında hazırlamış olduğum bu uygulamaları yerine getireceğime dair hala güvenim yok. Güvence veremem. Bazen ölümü düşündüğümde bir tür heyecana kapılıyorum. Korkmak yerine merak duyuyorum ve bu benim ölümü kabullenmemi daha kolaylaştırıyor. Elbette bir gün ölürsem tek yüküm, ah Tibet ne olacak? Ya Tibet kültürü, 6 milyon Tibetlinin hakları ne olacak? Düşüncesidir. Benim asıl kaygım budur. Aksi halde ölümden hemen hiç korkmuyorum. Günlük dua çalışmamda 8 farklı ilahi yogayı ve 8 farklı ölümü gözümde canlandırıyorum. Belki ölüm geldiğinde tüm bu hazırlıklarım başarısız olur. Umarım olmaz. Bence bu uygulamalar ölümle uğraşırken zihinsel olarak çok faydalı. Bundan sonra başka bir hayat olmasa bile eğer korkuyu azaltıyorlarsa faydası vardır. Ve daha az korku olduğu için insan daha iyi hazırlanmış olabilir. Eğer tam olarak hazırlanmışsanız ölüm anında zihin huzurunuzu koruyabilirsiniz. Bence ölüm anında neye inanırsanız inanın, ister budacılığa ister bir başka dine, huzurlu bir zihin esastır. Ölüm anında birey öfke, nefret vesaire peşinde olmamalıdır. Bence inanmayanlar bile huzurlu bir zihinle ölmenin daha iyi olduğunu, bunun daha mutlu bir ölüm olduğunu görüyorlar. Cennete veya başka bir kavrama inananlar için de kendi tanrılarının düşüncesiyle veya daha yüksek güçlere duydukları inançla ölmeleri en iyisidir. Budistler ve karma ve yeniden doğuş teorisini kabul eden diğer kadim Hint gelenekleri için doğal olarak ölüm anında erdemli bir zihin durumu faydalıdır.